Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 2. Yuhanna mektubundayız bu programımızda. İlk 5 ayete bakacağız bu yayınımızda. Yuhanna'nın 2. mektubunun mesajı, ilk mektubunda söyledikleri hakkında doğru bir bakış açısına sahip olmak için elzemdir değerli dinleyicilerimiz. Yuhanna'nın 2. mektubunun mesajı, ilk mektubunda söyledikleri hakkında doğru bir bakış açısına sahip olmak için elzemdir. Burada Hristiyan yaşamının iki kutbu olan gerçeği ve sevgiyi ele alır. Evet, Mesih inancında iki kutup, gerçek ve sevgi. Gerçekle sevgi çatışmaya girdikleri zaman ağır basması gereken hangisidir? Ya da gerçekle sevgi çatışmaya girdiklerinde hangisi önde gelmelidir? Hangisine en büyük öncelik verilmelidir sorusuna bu mektupta yanıt veriyor. Ben ihtiyardan Tanrı'nın seçtiği gerçekten sevdiğim hanımefendiye ve çocuklarına selamlar. Yalnız ben değil, gerçeği bilenlerin hepsi de sizleri seviyor diyor elçi Yuhanna. Yuhanna'nın 2. mektubu ihtiyardan seçilmiş hanımefendi ve çocuklarına yazılmış olan özel bir mektuptur. Yunanca olarak ihtiyar presbyteros'tur ve iki anlamı vardır. Yaştan söz ederek ihtiyar birinden ya da kilisedeki bir görevle ilgili bir ünvandan, bir vaiz ya da öğretmenden söz ediyor olabilir. Aynı zamanda ihtiyar biri olduğundan da söz ettiğini düşünüyorum. Yuhanna bu mektubu yazarken 90'lı yaşlarındadır. 100 yaşına yaklaşmaktadır. Yuhanna'nın kendi konumundan haberci olarak söz etmediğine dikkat edin. Bence bunun nedeni oldukça açıktır. Kendisine yazmakta olduğu kişi onun yetkisini, haberciliğini kabul etmektedir. Kendisine burada sadece ihtiyar adını verir. Tanrı'nın seçtiği hanımefendiye ya da bayana ve çocuklarına selamlar. Eleşta sözcüğü kilisedeki önemli bir kadının ismi olabilirdi. Ya da Yuhanna yerel kiliseye yazmaktadır. Çocukları ya kadının fiziksel çocukları ya da kilisedeki ruhsal çocuklar olabilir. Bu sözler her iki şekilde de yorumlanabilirler. Ben bireyden çok kiliseyi vurgularım. Buradaki sözleri kilisenin bütününe ve günümüzdeki kiliseye uyarlarım. Kilise dediğimizde herhangi bir yerel kiliseye ya da mezhebi değil, bir binayı değil, Rab İsa Mesih'teki inanlılar bedeninin tümünü düşünüyorum. Yani kilise dediğimizde herhangi taştan bina ya da bir grubu, bir mezhebi değil ama Mesih İsa'ya iman eden gruptur. Bunu kastediyoruz. Ya da kutsal kitap bunu söylüyor kilise dediğinde. Bu mektup yüzyıllar boyunca kiliseye uygun olmuştur ve burada yazılı olanlar kilisenin yaşamında çok verimli olmuştur. Günümüz kilisesi sevgiyi bu kadar çok vurguladığından bu küçük mektuba ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü toparlanıp sevginin ne olduğu hakkında doğru bakış açısına sahip olmamıza neden oluyor bu mektup. Gerçekten sevdiğim bu mektupta gerçek sözcüğü vurgulanmaktadır ve giriş bölümünde de söylemiş olduğum gibi mektubun anahtar sözcüğüdür. Hristiyan sevgisi yani Mesih İsa'ya iman eden imanlı sevgisi sadece Tanrı'nın ailesinin gerçeğe sahip olanların sınırları içerisinde dışa vurulabilir. Buradaki gerçek Tanrı sözüdür ve aynı zamanda da sözde bildirilen kişi Rab İsa Mesih'in kendisidir. Çünkü Rab İsa Mesih söz, kelamdır. Rabbin sözü, Tanrı'nın sözü deniyor ona. Gerçekten sevgiyim doğru tercümedir. Yuhanna burada iki şeyi söylemektedir. Sevginin hedefi Mesih'teki bir başka inanlıdır. Gerçek bir inanlıdır ve ayrıca iki, bunu söylemekte içtendir. Sevginin dışa vuruşu burada kullandığı dindar sözler değildir. Elçi Yuhanna birinci ayette ne diyordu? Ben yaşlıdan, Tanrı'nın seçtiği, gerçekten sevdiğim hanımefendiye ve çocuklarına selamlar. Yalnız ben değil, gerçeği bilenlerin tümü sizleri seviyor diyor. Yuhanna burada inanlılar bedeninin geri kalan kısmını kucaklar. Yani inanlılar bir bedendir. İnanlılar topluluğu aslında kilisedir ve Mesih'in bedenidir. Onların tümünü kucaklar. Onlar da bu kiliseyi ya da bu kadını büyük tanıklığından ötürü seviyorlar. İkinci ayette şöyle diyor. Çünkü gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacak. Burada gerçeği savunmaktan söz ediyor. gerçeğin savunulması gerektiğini anlamalıyız. Tanrı'nın gerçeğini ve Tanrı'nın sözünü savunmalıyız. Sözde muhafazakarlarımızdan birçoğu, öğrettiklerinde ve vaaz ettiklerinde akıllıca gözükmek için çok sofistike ve ilgisiz bir yöntemi kabul etmişlerdir. Çıkıp gerçeği olduğu gibi söylemek yerine ne yapıyorlar? Onunla oynayıp akıllıca kelime oyunları oynarlar. Kelime oyunlarını ben de severim ama bildiğiniz gibi önemli olan gerçeğin açık bir şekilde bildirilmesidir. Birkaç yıl önce bir öğretmenle ilginç bir karşılaşmamız olmuştu. Bir öğrencisi bana belirli bir doktrine inanmadığını, belirli bir öğretiye inanmadığını söylemişti ve ben de bunu kendisine aktarmıştım. Adam bana çok kızmıştı. Ben hatalıysam bu kadar kızmaya hakkı vardı. Ona, senin bunu açıklığa kavuşturmanı istiyorum. Bana bir mektup yazıp neye inandığını açık bir şekilde bildirirsen onu okuyup özür dilemekten çok mutlu olacağım dedim. Bana bu şekilde bir mektup yazmak yerine şu doktrine inanmadığını, önerdiğimden ötürü bana çok kızgın olduğunu açıklayan bir mektup yazdı. Bunun üzerine kendisine yine yazıp bunu çözümlemek için bütün yapman gereken neye inandığını bildirmendir dedim. Sayfanın altına şunlara inanıyorum ve orada bir boşluk bıraktım. Sonra şunlara inanmıyorum diye yazdım. Yani yanıt için ona boşluk bıraktım ve böylece yanıt vermesini çok kolaylaştırdım. Bu onu daha da kızdırdı, sinirlendirdi ve bir başka mektup yazarak beni yerin dibine sokup çıkarttı. Bunun üzerine konuyu bıraktım ve daha sonra yanıt vermeyişinin nedeninin hakkında kendisini sorguladığım doktrine inanmayışı olduğunu öğrendim. Ama inançsızlığını örtbas etmeye çalışmıştı. Benim düşüncem, inandıklarından ötürü kendisine saygı gösterecek olduğumdu. Benim inandıklarımdan farklı olduğu halde, inandıklarına inanan birisini hiçbir zaman dine küfreden ya da dinden dönmüş biri saymazdım. Ama yönteminin ne o zaman ne de şimdi tam olarak neye inandığını açıkça bildirmeyişi oluşuna saygı gösteremem. Çünkü gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacak. Böyle diyor Elçi Yuhanna ve Tanrı'ya şükürler olsun ki sonsuza dek gerçeğe sahip olacağız. İnsanların birbirlerine olan güvenini yitirdiği günümüzde inanabileceğimiz birisinin olması harika değil midir? O kişi İsa Mesih'tir kardeşim. Gerçekten kendisine güvenebileceğimiz biridir İsa Mesih. İçimizde yaşayan gerçeğin uğruna Tanrı'nın içimizde yaşayan ruhu bu şeyleri bizim için gerçek kılar. Evet, Mesih'in ruhu, Tanrı'nın ruhu Mesih'e iman edenlerin yüreklerinde yaşar. Ve sonsuza dek bizimle olacak, gerçek değişmeyecektir, değişmezdir. Birisi bunu şöyle dile getirmiştir. Gerçek olan yeni değildir ve yeni olan gerçek değildir. Birçok genelleme gibi tabii ki bunun da istisnaları vardır ama genelde doğrudur. Üçüncü ayette Yuhanna, Paulos, Petros, Yakup ve hatta kendisinin önceki selamlamalarından farklı bir selamlama kullanmaktadır. Bakın ne diyor üçüncü ayette. Baba Tanrı'dan ve oğlu İsa Mesih'ten gerçek ve sevgi bağlılığında kayra, acıma ve esenlik bizimle olacaktır. Burada düşüncemizde iyice anlamamız gereken üç sözcük vardır. Hepsi de aynı şeye uygun olduklarından aralarında büyük bir fark olmadan birbirlerinden değişiklik gösterirler. Bu sözcükler sevgi, merhamet ve lütuftur. Yuhanna burada selamlamasında merhamet sözcüğünü katar. Tanrı'nın sevgisi, merhameti ve lütfu arasındaki fark nedir? İncil'den Efesoslar 2. bölüm 4-5 ayetlerinde şöyle okuyoruz. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Bu çok harika bir ayettir. Çünkü üçünü de birleştirir. Merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Üçünü bir arada gösteriyor. Paulos, Tanrı'nın merhametinin bol olduğunu, bunun nedeninin bize olan büyük sevgisi olduğunu, bizleri lütfuyla kurtardığını söyler. Tanrı'nın sevgisi nedir? Tanrı sevgidir. Herhangi bir şey yaratılmadan önce Tanrı sevgiydi. Birisi kimi seviyordu diye soracaktır. Üçlü birlik vardı değerli dostum ve Baba Tanrı ile Oğul Tanrı arasında var olan sevgi hakkında bir şeyler biliyoruz. Çok değerli bir yorumcu şöyle yazar. Sevgi Tanrı'nın içinde onun merhamet ya da lütuf göstermekle ilgilenebilmesinden önce var olan şeydi. Sevgi Tanrı'nın doğasıdır. Tanrı'nın özelliklerinden biridir. Tanrı sevgidir ama ilginç olan şey Tanrı'nın sevgisinin hiçbir zaman bir günahlıyı kurtarmamış olduğudur. Tanrı'nın sevgisi Tanrı'nın merhamet ve lütuf yönünde, kayda yönünde hareket etmesine neden olmuştur. Yani Tanrı'nın sevgisi onu merhamete ve kayraya götürmüştür. Onun merhamet ve lütfunu kullanmasına neden olmuştur. Elbette lütuf ya da merhamet daha sonra Rabbin içerisine sevgisinden dolayı gelmedi. Onun varlığında da merhamet ve lütuf kayra vardır. Şimdi şu soru soruluyor. Merhametle lütuf arasındaki fark nedir? Yine bir yorumcu bunu çok açık bir şekilde anlatır. Merhamet, Tanrı'nın günahlı insanın ihtiyacı için tam zamanında sağladığı şeydir der. Tanrı merhamette zengindir. Neden merhamette zengindir? Çünkü Tanrı sevgidir. Ve Tanrı sevgi olduğu için merhametiyle günahlı insanın gereksinimi için sağlayışta bulunmuştur. Yine bu yorumcudan bir aktarma yapayım. Lütuf ya da kayra kutsallığın bütün talepleri tatmin olduğundan ötürü onun içinde kurtarmak için harekete geçmek üzere özgür olandır. Tanrı günümüzde lütuf dolu bir şekilde hareket etmek üzere özgürdür. Siz Tanrı için hiçbir şey sağlamayacak olan bir günahkarsınız. Sizde ona sunacak hiçbir şey yoktur. Yani Tanrı'ya verebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Ama şimdi lütuf, Tanrı'nın kayıp bir günahlı olan size gelebileceği ve ben sevdiğim ve merhametim boldur, seni seviyorum ve merhametim aracılığıyla senin için bir kurtarıcı sağladım diyebileceği anlamına gelir. Eğer ona güvenirseniz, iman yoluyla, kayrayla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil o zaman, Tanrı'nın armağanıdır. Bunu Efesoslar, İncil'den Efesoslar 2.8'de okuduk. Bu sözcüklerin arasında çok ince bir ayrım vardır ve birisi farkı olmayan bir ayrım gibi gözüküyor diyecektir. Aralarında bir fark olmayan şeyler arasında bir fark vardır. Kurtuluşun tamamı Tanrı'nın sevgisinden kaynaklanır ama Tanrı sevgisi ya da merhameti aracılığıyla kurtarmaz. Ne de olsa Tanrımız kutsal bir Tanrı'dır ve kutsal kitap. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi der. Gördüğünüz gibi Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki onu kurtarmadı. Hayır, böyle yapmadı. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki merhameti aracılığıyla dünya için bir kurtarıcı sağladı, bir oğul verdi. Ve şimdi lütuf aracılığıyla kurtarabilir. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ve verdi. Bir kurtarıcı verdi. Ve bu kurtarıcı insanların günahları oldu ve yargıyı giydi. Şimdi Mesih'e iman eden kimseyi Tanrı kurtarıyor. Kurtuluşa sahip oluyor böyle birisi. İşte Tanrı'nın verdiği bu kişi, sevgisinden dolayı verdiği bu kişi kurtarıcı oldu ve Tanrı şimdi kayrası aracılığıyla kurtarıyor. Burada anlamamızın önemli olduğu bir şey daha vardır. Kurtuluş sadece Tanrı'nın sevgisinin bir dışa vurumu değil, aynı zamanda Tanrı'nın adaleti ve doğruluğunun da bir dışa vurumudur. İhtiyacımız olan sadece Yuhanna 3.16 değil. Yuhanna 3.16'da Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi diyor. İşte insanın bizim ihtiyacımız olan sadece Yuhanna 3.16 değil. Aynı zamanda Romalılar 3.26'dır. Ne diyor Romalılar 3.26'da? Tanrı böylece adaletini gösterdi. İsa'ya iman edeni aklamak, doğru saymak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı bunu. Mesih'e güvendiğinizde değerli dostum, Mesih'e gelip ona iman ettiğinizde sizi aklamak, sizi doğru saymak, nasıl doğru sayıyor, nasıl aklıyor? Günahlarınızı bağışlayarak aklamak için doğru saymak için Tanrı'nın doğru, kutsal ve adil olması gerekir. Cennetin arka kapısını açıp sizi karanlıkta gizlice içeriye koyamaz. Sizler ve ben cennete layık değiliz. Bizler Tanrı'ya yabancılaşmış insanlarız. Onunla hiçbir paydaşlığımız yoktur. İletişimimiz Aden bahçesinde bozulmuştur ve onu yeniden tazeleyen Tanrı'dır. Adil ve doğru olması gerektiği için merhameti bir kurtarıcı sağlamıştır ve bunun nedeni de sizi sevmesiydi. Doğru olup bunu yapabilir ki İsa'ya iman edeni aklamak, doğru saymak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Bu yüzden Yuhanna şimdi lütuf seninle olsun diye yazmıştır. Değerli dostum, Tanrı'nın sizi kurtarma yolu budur. Bütün esenlik, bütün barış, bütün bunlara sahip olduğunuzda Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih ise aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Yuhanna'nın söylediği gibi, çünkü gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacak. Bu büyük gerçeklerin Tanrı'nın değiştirmeyeceği şeyler olduğunu bilirsiniz. Tanrı yarın fikrini değiştirip artık farklı davranacağım. Halkın düşüncesi başka yöne doğru gelişiyor. Bu yüzden ben de halkın düşüncesine göre değişeceğim demez. Tanrı değişmez değerli dostum. Tanrı rüzgar güllü değildir. Yarın böyle, bugün böyle ya da başka gün şöyle değildir. Yarın verdiği sözü geri almaz Tanrı. Tanrı değişmezdir. Ahırının üzerinde Tanrı sevgidir yazan bir rüzgar güllü olan bir çiftçiyi hatırlıyorum. Bir vaiz onun çiftliğini ziyaret edip kendisine Tanrı'nın bir rüzgar güllü kadar değişken olduğunu mu söylemek istiyorsun demiş. Çiftçi hayır, öyle demek istemiyorum. Söylemek istediğim şey rüzgar nereden eserse essin Tanrı'nın hala sevgi olduğudur. Dostum bu doğrudur. Tanrımız sevgidir. Ve Tanrımız sevgi olduğu için sizin için kurtuluş sağlamıştır. Tanrı hiçbir zaman değişmeyecektir. Baba Tanrı'dan ve babanın oğlu İsa Mesih'ten gelen lütuf, merhamet ve esenlik de gerçekte ve sevgide bizimle olacaktır. Rab İsa Mesih sizin için kardeşim ölen kişidir. Tanrı sizi öylesine çok sevdi ki, İsa Mesih size öylesine değer verdi ki, sizin için ölmeye razı oldu. Evet, Rab İsa Mesih sizin için ölen kişidir. Bundan daha büyük sevgi olabilir mi? Bundan daha büyük kayrı olabilir mi? O babanın oğludur. Üçlü birlikteki yeri budur. Gerçek ve sevgide, sevginin gerçeğin çerçevesinde uygulanması gerektiğini hatırlayın. Bana yazıp, öğretilerinde çok dogmatiksin diyen kişiler oluyor. Bu mektupları her zaman minnettarlıkla karşılıyorum. Çünkü her zaman bu izlenimi verip vermediğimden emin değilim. Oysa ben bu izlenimi vermeyi istiyorum. Bana bugün akşama doğru ne yapacağımı sorsanız pek bilmiyorum demek zorundayım. Bugün öğleden sonra ne yapacağım hakkında dogmatik değilim. Ama şu anda 2. Yuhanna mektubu hakkında konuşuyorum ve onun burada söyledikleri hakkında çok dogmatiyim. Senin çocuklarından bazılarının babadan aldığımız buyruğa uyarak gerçeğin izinden yürüdüğünü görünce çok sevindim diyor Elçi Yuhanna 2. Yuhanna mektubunun 4. ayetinde. Burada geçen çocuklarım sözü ya bu kadının çocukları ya da yerel kilisenin üyeleridir. Bence her ikisi de olabilir ve büyük bir olasılıkla her ikisinden de söz etmektedir. Senin çocuklarından bazılarının gerçeğin izinden yürüdüğünü görünce, gerçeği izlediğini görünce buna çok sevindim. Gerçeğin izinden yürümek, hayat biçimi, babanın buyruklarına itaat içerisinde yaşamak anlamına gelir. Gerçeğin izinden yürüyen çocuklara sahip olmak harika bir şeydir. Babadan aldığımız buyruğa diyor. Buyruk, hayatlarımızı Tanrı sözüne göre düzenlememiz için kendisi ışıkta olduğu gibi bizlerin de ışıkta yürümemizdir dostum. 5. ayette şöyle diyor, şimdi sana rica ediyorum hanımefendi, birbirimizi sevelim. Bu sana yazdığım yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğimiz buyruktur. Başlangıç, Mesih'in beden alıp insan olarak geldiğindeki hizmetinin başlangıcından söz etmektedir. Rabbisa'nın öğretisi şudur, beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Eğer muhafazakar olursanız değil, birbirinizi severseniz birbirinize sevginiz olursa demiştir İsa Mesih. Yuhanna bunun, yani birbirimizi sevmenin başlangıçtan beri bize verilmiş olan buyruk olduğunu söyler. İşte burada gerçekte yürümek ve birbirimizi sevmek, burada da yine inanlı kardeşlerimizi sevmekten söz ediyoruz. Günümüz kilisesinde gerekli olan denge budur. Sevgi kiliseye, yani inanlılar topluluğuna yeniden girmezse kilise oransız olacaktır. Kilisede fazlasıyla duygusal olabiliriz. Kilisede epey duygusal saçmalık olup bitmektedir Batı dünyasında ve olabildiğince fazla hissidir. Ah, birbirimizi seviyoruz. Bizde agape sevgisi var. Agape sevgisi her şeye rağmen seven sevgidir ve bütün bu tür sözler. Ama değerli dostum, gerçekte yürüyor musunuz? Gerçekten de Tanrı sözünün bilgisinde yürüyor musunuz? Bütün haberciler sevgide yürümemiz gerektiğinin altını çizmişlerdir. Dostum, bu yaşadığımız günlerde çok önemli bir şeydir. Rabbin sözüne bağlıysanız ve ona çok çok önem veriyorsanız bu harika bir şeydir. Umarım öylesinizdir. Ama umarım sevgide de yürüyorsunuzdur. Çünkü yürümüyorsanız muhafazakar olmanız bir şey değiştirmez. Ya da yürümüyorsanız muhafazakar değilsinizdir. Hristiyan inancı ve Hristiyan yaşamının iki kutbu gerçek ve sevgidir. Yuhanna 1. mektubunda sevgiyi vurgulamıştır ama sevginin kardeşler için olduğunu, inanlılar için olduğunu ve Mesih'te olanlar için olduğunu da söylemiştir. Çocuklarım, birbirimizi sevelim. Çocuklarım, birbirinizi sevmenizi istiyorum demiştir. Yani diğer imanlıları. Hristiyan inancını sulandırıp herkesi sevmemiz gerektiğini söyleme düşüncesini anlamıyorum. Çünkü böyle bir söz söylediğinizde herkesi sevmediğinizi biliyorum. Bunu zaten yapmak olanaksızdır. Bu dünyada sevilmesi zor olan fazlasıyla çok sayıda kişi vardır. Hepimiz sevilmesi zor kişileriz aslında. Bunun sonucu olarak da sevilmiyoruz ama Tanrı dünyayı sever. Bizler sevilmeye layık değiliz ama Tanrı hepimizi sever. Önemli olan şey Tanrı'nın inanlılara müjdeyi dünyaya götürmelerini söylemesidir. Eğer ona bu adı vermek istiyorsanız ilgi ve sevgimizi gösterebilmemizin yolu budur. Tanrı insanları sevdiği için kayıp insanlara müjdeyi götürmemiz gerekir. Ve sonra eğer bizler müjdeyi onlara götürürsek aslında düşmanlarımız olan kişilere karşı içimizde bir sevgi uyanacaktır. Anlamamız gereken önemli şey Tanrı'nın sevgi olduğudur. Bu Tanrı'nın özelliğidir ve Tanrı'nın sevgisi bizim için bir kurtarıcı sağlamıştır. Bu kurtarıcıyı bu insanlara götürmeliyiz. Onları öylesine sevmeliyiz ki onlara bu kurtarıcıyı götürmeliyiz. Ama gerçek de çok önemlidir. Ve sevgiyi gerçekten daha önemli tutamazsınız. Çünkü bunu yaptığınızda gerçeği kurban edersiniz. Bu ikinci mektupta Yuhanna'nın vurguladığı budur.